Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve Rabbimize hamd ederek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını, sözlerini öğrenmek adına inşallah. 3726. rivayete geldik. Abdullah İbni Mesud'un oğlu Abdurrahman babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haksız yere kabilesine arka çıkan kişi bir kuyuya düşüp de kuyruğundan çekilen deve gibidir buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir misal anlatıyor. Bir deve örneği veriyor. Kuyuya düşmüş. Kuyudan çıkartılması için kuyruğundan çekilecek. Nasıl koca bir deve kuyruktan yukarı doğru çekilip çıkartılabilir? Böyle bir örnek verdi. İşte haksız yere kabilesine arka çıkan kişi, kabilecilik yapan kişi bu noktadadır. Hak Allah-u Teala'nın istediğidir. Hakkı olanın hakkını aramak İslam'ın işidir. Ve bu noktada Müslümanım diyen herkes aynı tavır içinde olacaktır. Ama İslam'ın istemediği bir yanlışı yapmış birileri fakat sırf kabilem diye, benim ırkım diye, benden diye onlara arka çıkıyor, sahip çıkıyor. Onlardan yana davranıyor. İşte bu böylesi bir devenin kuyruğundan yukarıya çıkartmaya çalışan kimsenin yaptığı gibidir. Olacak iş değil, yapılmayacak bir şey. Müslümanın tarafı hakla ilgilidir. Kabileyle, aileyle, takımla, formayla bunlarla alakalı değildir. Kimliğimi ifade ederken beni tanımlayan kelime İslam'dır, Müslümanlığımdır. Kimliğimi tarif ederken başka şeyler benim için ön plana çıkıcı değildir. Erkek olabilirim, kadın olabilirim. Şu meslek ya da bu meslekte olabilirim. Şu köyde, şu kasabada, şu ilde yaşayabilirim. Şu memleketin adamı olabilirim. Rengim şu şekilde olabilir. Bunlar Rabbimin bana verdiği İmkanlar nimetlerdir. Bu nimetlere hamd ederim, şükrederim. Ama benim için tanımlayıcı olan, varlığımı ifade eden asıl konu Müslüman oluşumdur. Ve hak arayışlarında da belirleyici sadece İslam'ımızdır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3728. rivayeti okuyorum. Öldürürken bile en iyi davrananlar iman edenlerdir. Diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani öldürme işlemini ki bu zor ve doğası gereği bir bakıma bir kötülük barındırıyor. Fakat Müslüman bunu yaparken bile güzel davranan kimsedir. Bu öldürdüğümüz, kurban ettiğimiz, kesip etini yiyeceğimiz hayvanlar olur. Bunlara da güzelce muamele ediyoruz. Ama bu Allah-u Teala'nın şer'i bir cezasını uyguladığımız bir kimse olur. Ya da bu bir savaş sırasında düşmanımız olur. Bu konuda bile Müslüman dikkat eder, aşırıya gitmez ve öldürme eyleminde bile iyi davranarak yapar işlemini. İslam benim hayatımın tamamında değil mi? Bunu da anlayalım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3730. rivayet şöyle. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam dininin bu çarkı, bu düzeni 35 veya 36 ya da 37 yıl boyunca işlemeye devam edecektir. Eğer bu süreden sonra Müslümanlar helak olurlarsa kendilerinden önce olan ümmetlerin yolundan onlar da yürümüş olurlar. Yani onların saptığı gibi saparlar. Ancak bu süre sonunda dinleri hala ayakta duruyorsa o zaman 70 yıl boyunca ayakta durmaya devam eder. Ben bu 70 yıl o sürenin 35 veya 36 ya da 37 yılını bitiminden sonra mı başlayacak yoksa o süre 70'e mi tamamlanacak diye sorduğumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 70'e tamamlanacak buyurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ileriye dönük, gayba dönük verdiği bilgilerdir. Bu bilgilerin tam olarak akledilmesi, anlaşılması benim için en azından güç bir durumdur. Hadis-i şerifi böylece okuyor ve böylece iman ediyorum. Sadece anlayabildiğim kadarıyla İslam'ın raşit halifeler diye sonradan bizim ismini koyduğumuz dönemi Peygamber Efendimiz'in hadislerinden kaynaklanarak aslında bu kadar yıl sürmüştür. Daha sonrasında İslam bir süre daha sahih düzleminde devam etse bile yine işin içine karışmalar, fitneler, fesatlar, kavgalar, dövüşler girmiştir. Bu İslam'ın kalkacağını anlatan bir bilgi değil, Müslümanların sahih toplumsal düzeninin değişimini ifade eden bir rivayet olsa gerektir. Allah en iyisini bilir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3734. rivayet, Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cenazeyi taşırken yürümeyi sorduğumuzda şöyle buyurdu. Yani neresine yürüyelim ya da nasıl yürüyelim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Koşmanın altında bir hızla yürünür. Koşa koşa gidilmez ama ağır ağır da yürünmez anlıyorum. Koşmanın altında bir hızla yürünür. Eğer iyi biri ise onu hayra ulaştırmakta acele etmiş olursunuz. Çünkü adamın yeri cennet. Hızla oraya götürün. Eğer değil ise, yani hayırlı birisi değilse, cehennemliklerden uzaklaşmak için acele davranmış olursunuz. Her halde acele etmek, çabuk davranmak gerekecek. Sırtımızdaki eğer iyi birisi değilse bir an önce kurtulalım. Onunla birlikte olmanın bir anlamı yok. Sırtımızdaki hayırlı biri ise onu menziline varacağı yere çabuk ulaştıralım. Bu gayrette olacağız. Efendimiz devam ediyor. Cenazenin peşinden gidilir. Cenaze kimsenin arkasından gitmez. Önünde giden kişi cenazede bulunmuş olmaz buyurdu. Cenazenin önünde gitmek uygun değil diyor bu hadis-i şerife göre. Her hadisten biz bütün dini anlamıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sözü konunun bir tarafını bize aktarıyor. Bu sözün farklı ifadeleri ya da bu konunun farklı açıklamaları başka bilgilerle de bize gelir. Fıkıh kitapları bunun gereğini, değerini, ölçüsünü kendileri ayarlar Müslüman alimler. Biz de ona göre anlamaya gayret ederiz. Ama bizim şu anda yaptığımız her bir hadisten konu budur, karar budur gibi anlamaya çalışmıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatın nasıllığını bir bütün olarak görebilir miyiz? Derdi, hevesi, hedefiyle okuyor, okuyor ve okuyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini okuyup bütün resmi kavramaya çalışacağız. Birim birim farklılıklar, değişiklikler, bize çelişki gibi gelen konular varsa bunu açıklamalara bakarak anlamaya gayret edeceğiz inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3735 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor. Yeryüzünde sadece insanların en kötüleri kaldığı zaman kıyamet kopacaktır. Kıyamet ne zaman kopacak? Yeryüzünde sadece insanların en kötüleri kaldığı zaman kıyamet kopacaktır. Dolayısıyla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye sahih bir şekilde imanını haykıran ve buna doğru düzgün bir şekilde iman eden birileri var oldukça istiğfar edenler, Allah'ım beni bağışla diyenler var oldukça kıyamet kopmayacak. Biz bunu anlıyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3740. rivayet. Abdullah İbni Mesud Necm suresi 11. ayet hakkında şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i gördüğü zaman onun üzerinde ipek kumaştan yeşil bir elbise vardı. O yeryüzü ve gökyüzü arasını doldurmuştu. Cebrail aleyhisselamı Muhammed aleyhisselatü vesselam gördü. Necm suresi bunu şöyle anlattı. مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Göz neyi görecekse Allah onu ayarladı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bakışlarını ve Cebrail aleyhisselamı asli hüviyetiyle 600 kanadıyla ufukta gördü. Üzerinde İbn Mesud'un ifadesiyle ipek kumaştan yeşil bir elbise vardı. Bunu anlama imkanımız yok. Bunu böylece kabul etme imkanımız var bu beyanı. Çünkü gayiptir. Sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahit olduğu bir durumdur. Biz buna böylece iman ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3741. rivayet yine bir ayet açıklaması. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Zariyat suresi 58. ayeti şüphesiz Allah rızık verendir, güçlüdür ve çok kuvvetlidir ayetini şüphesiz ben rızık veren, güçlü, çok kuvvetli olanım şeklinde okuttu. İnni ener rızzaku zul kuvvetil metin şeklinde okuttu bana diyor. Bir okunuş farklılığı. Abdullah İbni Mesud bu konuda da değişik bir yöntemi olan sahabe ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın dilinden öğrendikleri var. Onu da bize bu şekilde aktarıyor. Kıraat farklılıkları diyoruz bunlara. Sahabe-i kiram farklı farklı okudu. Nitekim daha evvelki rivayetlerden birisinde kendisinden daha farklı okuyan bir zatı Abdullah İbni Mesud peygamberimizin yanına getirdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızmıştı. Bu konularda ihtilaf etmeyin. Yani o da doğru, o da doğru, o şekilde de doğru demişti. 3742. rivayet Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında Allah'ım kullarını topladığın gün beni azabından koru derdi. Gıni azabeke yevme tecma'u ibadek. Ya Rabbi kullarını topladığın gün beni azabından koru. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bütün dualarının ekseninde sanki bu konu var. Allah'ın azabından korunmak. Müslümanın da herhalde temel derdi budur. Ne yapıp ne edip biz o cehennemden bir kurtulalım da hele şu cenneti bir bulalım. Temel derdi Müslümanın bu olacak. İstek, arzu, dünyaya varoluş, geliş şeklimiz bu. 3743. Abdullah İbni Mesud aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birine namaz kıldırmasını emretmeyi, sonra bu namazı bizimle kılmaya gelmeyen kişileri evleriyle birlikte yakmayı içimden geçirdim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Namazı kıldırması için birisini görevlendirecek ve gençlerden bir bölümü toparlayıp kim gelmediyse onların evini yakayım istedim diyor. Sanki içimden böyle geçirdim. İşin ciddiyetini anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize. Müslüman bir toplumda İslam'ın bütün unsurlarıyla yaşandığı bir toplumda Müslümanların namazı, birliktelikleri, cemaat oluşları, kulluğu birlikte yaşamaları gerekir ki hayatın ekonomisine, siyasetine, sosyaline de konu bu şekilde müdahale etsin. Ama Müslümanların toplumsal anlamda da İslam'dan uzak yaşadıkları, evlerinde, barklarında, bilgi ortamlarında İslam yaşamadıkları toplumda birlikte namaz kılma imkanları da olmayacak. Kılsalar da bu namaz yine steril bir namaz olacaktır. Yani parantez içine alınmış bir namaz olacak. Ekonomiye, sosyal hayata, siyasi hayata, düğüne, derneğe, karılığa, kocalığa karışmayan bir namaz olacaktır. Ama yine de müminler namazlarını birlikte kılmaya gayret edecekler Allah'ın izniyle. 3744. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ve istiğfar ederken 3 defa tekrar etmekten hoşlanırdı. Bildiğim kadarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuları anlatırken de tekrar ediyor ki iyice otursun zihinlere. Allahu Teala'ya dua ederken de böyle duayı seviyor. İstiğfar ederken de böyle istiğfarı seviyor. 3 kere tekrarlayacağız. Bir başka hadis-i şerif 3746 Ebul Ahvas el-Cüşemi şöyle aktarıyor. İbni Mesud bir gün hutbe verirken duvarda bir yılanın yürüdüğünü gördü. Yani yılanın yürümesi işte sürünmesi ve hutbeyi kesip bir çubuk yani sopa veya kamışla ona vurarak onu öldürdü. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir yılanı öldüren, öldürülmesi helal olan bir müşrik kimseyi öldürmüş gibidir buyurduğunu işittim dedi. Çünkü yılan da insana bir düşman, ona karşı bir kötülük yapması kesin olan varlıklardan, onun öldürülmesi de bu şekilde savaş sırasında nasıl bir müşriği öldürmek helalse, bir savaşım içinde gibi olan yılanı da öldürmek bu şekilde helal dedi Abdullah İbni Mesud. Hutbe verip konuştuğu halde konuşmasını kesip yılanı öldürdü. 3747. rivayet Efendimiz'den gelen hadis-i şerif şöyle. Domuzlar ve maymunlar Yahudilerin neslinden mi diye sorduğumuzda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır. Allah bir kavmi lanetleyip suretini değiştirdiği zaman asla onların nesillerini devam ettirmez. Bunlar daha önce de mevcut olan yaratıklardır. Allah Yahudilere buğz ettiği zaman onları hayvan suretine çevirdi ve bu hayvanlar gibi kıldı. Onlara benzetti, onlar gibi yaptı. Allahu Teala kitabında anlatıyor. Bu ifadeler bizzat Rabbimizin de ifadeleri. Cumartesi halkı biliyorsunuz maymunlara çevrildi. Galiba onların bir grubu da domuzlar haline getirildi. Ve bunu merak ediyor sahabe-i kiram. Yani şu anki mevcut domuzlar ve maymunlar onların neslinden mi diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil diyor. Allahu Teala böyle bir ceza ile cezalandırdığında onlara bir zürriyet vermez. Onların soyundan bir devamlık olmaz. Ve onlar ölüp gittiler o hayvan halleriyle, benzetildikleri durumla. Ama bunlar Allahu Teala'nın yarattığı diğer varlıklardır. Yaşamaya devam eden dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. 3748. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'i kendi suretinde gördü. Cebrail'in 600 kanadı vardı. Onun her bir kanadı ufku kaplamıştı. Onun kanatlarından ancak Allah'ın bilebileceği rengarenk inciler ve yakutlar dökülmekteydi. Benzer bir ifadeyi biraz önce Abdullah İbni Mesud bize başka bir hadis-i şerifte söylemiş. Cebrail aleyhissalatü vesselamın kıyafetini ifade etmişti. Yine aynı görüntüyü Necm suresinden bir ayette bağlantılı olarak burada da bir başka ayrıntıyı söylüyor. Allah ondan razı olsun. 3749. rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadis. Ma'mer Allah İbrahim'i dost edindi ayeti hakkında şöyle dedi. Abdülmelik bin Umeyr Halid bin Ribi'nin de rivayetine göre İbni Mesud şöyle dedi. Allah arkadaşınızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi de dost edindi. Nisa suresi 105. ayet-i kerimede وَاتَّخَذَ İbrahim'e halila ayeti var. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ İbrahim'e halila. Nisa 125. Allah İbrahim aleyhisselamı dost edindi. Abdullah ibn Mesud'un aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle demiş. Allah arkadaşınızı da yani Resulullah Efendimiz kendisi için bunu böyle söylüyor. Dost edindi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 3754. rivayet faiz malı çoğalsa da fakirlikle sonuçlanır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Faiz görüntüde malı çoğalsa da fakirlikle sonuçlanır. Hayatın sonu fakirleşmektir. Ekonomik olarak bireysel hayatta da böyle, toplumsal hayatta da böyle. Faizle uğraşan toplumlar, faizi legalleştiren, uygulayan toplumlar güya bir çoğalma yaşar gibi görünürler. Fakat sonuç fakirliktir, tükenmedir. Bu kişisel olarak da böyledir, toplum olarak da böyledir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bu şekilde tespit etmiştir. Bu bir yasadır. 3755. hadis-i şerif. Esved'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Mesud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?" Kamer suresi 17. ayetini okuttu deyince bir adam, "Ey Ebu Abdurrahman, bu kelimeyi müzzekkir şeklinde mi yoksa müddekkir şeklinde mi okuttu?" diye sordu. Abdullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bunu müddekkir şeklinde okuttu. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكِرْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ şeklinde. Biz bu Kur'an'ı kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu? Diyor Allah-u Teala. Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Yok mu öğüt alan? Yok mu düşünüp kavrayan? Yok mu zikredip kavrayan diye okuyacağız, anlayacağız kitabımızı. Allah-u Teala'nın bize verdiği öğütlerle dolu bu kitap düşüncemizi de, aklımızı da, akledişimizi de güzelleştiriyor, farklılaştırıyor. Onun ayetleri arasına dalmamız, o ayetleri okuyup durmamız gerekecek inşallah. 3756. rivayet şöyle. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç türlü at vardır. Bir at ki Rahman olan Allah için, bir at şeytan için ve bir at da insan içindir. Rahman için olan at, Allah yolunda bağlanıp beslenen attır. Onun yiyeceği, tersi ve sidiği vesaire her şeyse sevaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Allah'ın dilediği kadar şey saydı. Yani ata dair ne varsa sayıp döktü ve her birisi sevaptır dedi. Allah için, Allah yolunda kullanılmak üzere beslenilen bir atın bütün gereçleri, yaptığı, ettiği her şey sevaptır. Şeytanın atı ise üzerine kumar oynanan ve üzerine bahis tutulan yarış atıdır. İnsanın atı ise kişinin maişeti için, geçimi için beslediği attır. Bu at sahibinin fakirlik ve yoksulluğunu örter. Üç türlü at dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Rahman olan Allah için ayrılmış cihat meydanlarının atı. Onun için besleniyor. Allah için bir yere gidilecek, Allah için bir yerden dönülecek, hareket edilecek sırtındakini Allah'ın istediği yere doğru taşıyacak bir at. Bu at her şeysiyle sevap doludur. Buna harcanan tüm para pul da aslında cennet sermayesidir. Şeytan için beslenen at ise sırf kumar olsun diye yarış atı, bahis atı olarak bakılan, temizlenen, hizmeti görülen attır ki bu atın da her bir bölümü sahibine külfet olacak, bir cehennem azığı haline gelecektir. Bir de insanın dünyalığı için, geçimi için bir at vardır. Bu da onun için fakirlik ve yoksulluğunu örten bir attır. Bu da bir şereftir anlaşılan. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 3759. rivayet şöyle, Efendimiz'den gelen hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına, "Kimse bana ashabım hakkında kötü bir şey ulaştırmasın. Çünkü yanınıza çıkmak istediğim zaman gönül rahatlığıyla çıkmak isterim." buyurdu. Bu hayatımıza koyacağımız bir ilke. Kimse bana ashabım hakkında kötü bir şey ulaştırmasın. Çünkü yanınıza çıkmak istediğim zaman gönül rahatlığıyla çıkmak isterim. Yani insanlar hakkında başkaları tarafından bilgilenmek ne kötü. Kendimiz o insanın yanına gittiğimizde diğer insanın bana onun hakkında verdiği bilgilerle kararlarla, hükümlerle yürüyeceğim. Değerlendirmelerim ona göre olacak. Kendi aklım, kendi kalbim, kendi değerlendirmelerim değil, başkalarının düşünceleriyle adamı tanıyacağım ve değerlendireceğim. Efendimiz uyarıyor. Bana aktarmayın diyor. Kimse bir şey aktarmasın birileri hakkında. Yanınıza çıkmak istediğim vakit gönül rahatlığıyla çıkmak istiyorum. İnsanların farklı dünyalarından haberdar olmak istemiyorum. Rahat olsun kalbim. Rahat ilişki kurayım, konuşabileyim, söz söyleyebileyim, selam verebileyim. Aklımda bir takım başka şeyler düşünerek adama bakmayayım. Ne kadar güzel, ne kadar hoş. Ve bugün insanlar telefonlardan, insanlar bilgisayarlardan, insanlar televizyonlardan haberlerle hep başkaları adına bilgileniyorlar. Dedikoduyu, gıybeti kenara koyalım. Ondan çok daha ağırını alıyoruz ve kimse kimsenin yanına rahat bir kalple de varmayacak. Evet, hadis-i şerifin birinci bölümü bu. Abdullah İbni Mesud'un aktardı. Ama Abdullah devam ediyor sözüne. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mal gelince onu Müslümanlar arasında paylaştırdı. İki adamın yanından geçerken birinin diğerine "Vallahi Muhammed bu paylaşımı Allah rızasını ve ahiret yurdunu gözeterek yapmadı." dediğini işittim. Dediklerini iyice dinledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim ve "Ey Allah'ın Resulü, bize kimse bana ashabım hakkında kötü bir şey ulaştırmasın" buyurmuştun. Ama filan iki kişiyle karşılaştığımda şöyle şöyle dediklerini işittim dedim. Yani Abdullah İbni Mesud kendi kendine karar veriyor. Bu herhalde bu konu dışında bir durum diye düşünüyor. Yani birilerinin dünyasına aktarmak değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapılan bir ihanet var. Dine karşı bir tavır var. Bunu aktarması gerekir. Geldi ve söyledi. Resulullah bunu duyunca yüzü kıpkırmızı oldu ve ağrına gitti. Ardından "Bırak bu tür şeyleri" dedi. Musa aleyhisselam daha fazla eziyet görmüş ama sabretmişti buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duydu, zoruna gitti, hoşuna gitmedi bu yapılan. Ama sonra dedi ki Musa aleyhisselatü vesselam daha fazla eziyet görmüştü İsrailoğullarından da sabretmişti dedi. Peygamberlerin de örneği yine Peygamber aleyhisselamlar. Rabbimiz bize hepsini örnek olarak söyledi, önümüze koydu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3760'cı rivayetle birlikteyiz. Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını geciktirdi. Daha sonra mescide çıktığında cemaatin namaz için beklediğini gördü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir dine sahip insanlar içinde sizden başka bu saatte Allah'ı zikreden kimse yoktur" buyurdu. Allah da bu konuda "Onların kitap ehlinin hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir." Ali İmran 113, 114 ve 115. ayetlerini indirdi. Bu ayeti kerimeler gerçi evvelki Müslümanları yani ehli kitap dediğimiz dinleri bozulmamış olan Müslümanları anlatıyor. Çünkü bozulunca Yahudi, bozulunca Hristiyan oldular. Fakat aynı zamanda bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki Müslümanları anlatmaktadır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geç bir vakitte yatsı namazını kıldırdı onlara ve dedi ki bu vakitte sizin gibi Allah-u Teala'yı zikretmek için böylece bekleyenler yoktur. Ve Allah-u Teala Müslümanları böyle tanıttı Ali İmran'daki ayetlerle. Onlar böyle kimselerdir diye. İnşallah okuyalım onları kendi kendimize tefsirlere bakarak. Ali İmran 113, 114 ve 115. ayet-i kerimeleri ben bir kez daha mealen okuyayım. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran, secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk da vardır. Kıyamdalar, secdedeler, kulluktalar ama ne adına? Allah'ın ayetlerini okumak için, Allah'ın ayetlerini öğrenip anlamak adına. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. Ölüm var, hesap var ve hesabı yapacak olan Allah. İyiliği emrederler, iyiliğin egemen olması için çabalarlar. Kötülüğü men ederler, kötülüğü yok etmek için gayret içindedirler. Ve hayır işlerinde, iyilik işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihler. Onlar ne hayır işlerlerse illa karşılık bulacaklar, karşılıksız kalmayacaklar. Allah böylece müttaki olanları, takva sahibi olanları bilir ve bilmesiyle birlikte onları da Allah-u Teala mutlaka ödüllendirecektir. Evvelki bölümle birlikte ilgi kurarak söyledim. Rabbim bizi bu sıfatlarla andığı kimselerden eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.